Ben yaklaşık 3 yıl önce çok sevdiğim bir arkadaşımı aniden kaybettim. Ani ölümlerin bambaşka bir sarsıcılığı oluyor. Yaşadığı süre boyunca onunla paylaşmak istediğim, onu anlatmak istediğim ne kadar çok şey olduğunu ama nasılsa çok vaktimiz var diye erteleyip durduğumu gidişinin ardından fark ettim. Şimdi ola ki onunla bir kez daha buluşma şansım olsa acaba ona neler söylerdim? Bunu hiç düşünmüyorum bile ama düşünmeye başlasam belki de fena olmaz.
Microsoft, ölüleri konuşturabileceği düşünülen bir chatbot patentini aldı.
Kendi cenazesine katılan kadın görenleri şaşırttı.
Yapay zeka artık uçuşa geçti.
Hayatını kaybeden bir sevdiğinizle tekrar buluşmak. Görünen o ki bu artık yalnızca kan donduran bir Black Mirror bölümünün ya da vizyoner bir romancının yeni kitabının konusu falan değil. Hayatlarımızın gündelik bir parçası olmasına çok zaman kalmamış gibi görünüyor. Ölümden sonra dijital ortamda hayata devam edilebilmesi, öldükten sonra da yaratıcılığa devam edebilmeniz, bedeninizin ölmesi ama beyninizin yaşaması ve hatta kendi cenazenize katılabilmek gibi bugünden bakınca çok çılgın görünen gelişmeleri beraberinde getirebilir. Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a doğum gününde babasının bir hologramını hediye ettiğini, bundan yaklaşık 10 yıl önce Tupac Shakur'u, birkaç yıl sonrasında ise Michael Jackson'ı sahnede izlediğimizi düşünecek olursak, diyebilirim ki gelecekte çok eğlenebiliriz. Fakat bu bir yandan da tekinsiz bir hikaye. Ölümü yenmeye çalışmak bize gerçekten ne katabilir, bizden ne alır? Hiç kimsenin tam anlamıyla ölmediği, her istediği an geri gelme olasılığı olduğu bir dünya neye benzeyecek?
Parlak zekaların bunu geliştirmeye uğraşmasının ahlaksız ve anlamsız olduğunu düşünüyorum.
Yani aslında yaratmaya çalıştığımız şey dijital köleler.
İşin bir de hukuki tarafı var. Kişi öldükten sonra dijital yaşamı hakkında kararları kim verecek? Kişinin ölmeden önceki ifadeleri mi, ailesi mi, yoksa verileri elinde bulunduran şirket mi? Ortada bir rıza problemi olduğu çok açık. Ben Elif Bereketli. Mindfeed'in bu bölümünde yapay zekanın sunduğu ölümsüzlük senaryolarına bakacağız ve şu sorunun peşine düşeceğiz. Gelecekte ölebilmek mümkün olacak mı? Küçük bir internet araştırmasıyla bile ulaşabiliyorsunuz. Dijital ölümsüzlük artık hızla büyüyen bir alan. Dijital ölümsüzlük adına yazılan en ileri senaryoda beynimizdeki 80 küsür milyar nöronu elektron mikroskoplarıyla tarayıp bir bilgisayara yükleyeceğiz. Böylece bedenimiz çürümüş olsa bile beynimizle yaşamaya devam etmemiz mümkün olacak. Fakat dediğim gibi bu ileri bir senaryo ve buna daha vakit var. Ünlü futurist Ray Kurzweil pek çoklarına göre çok iyimser bir tahminle bunun ancak 2045'te mümkün olabileceğini söylüyor. Şu an için elimizde olan teknolojiler ise dijital dünyada bıraktığımız izleri, bu bir uygulama üzerindeki yazışmalar da olabilir, sosyal medya paylaşımları ya da kendi ekleyeceğiniz bazı dijital hatıralar da bütün bunları topluyor ve sonunda bize görsel, ses ya da metin olarak işleyen, bu insanlar gibi konuşan, yazan, ses veren mekanizmalar sağlıyorlar.
5 milyar dolardan fazla yatırım almış durumda şu anda bu girişimler. Mesela aklıma gelen birkaç tane. Lives On diye bir girişim var. İşte yaşamaya devam ediyor anlamında hani Lives On. Sosyal medyadan aldığı ipuçlarıyla ölmüş bir kişinin adına onun sosyal medya hesapları üstünden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yani birazcık böyle ürpertici bir şey baktığımızda. Ama bakıyorsunuz hani. Evet, Serdar Kuzoğlu da böyle bir şey yazardı, böyle bir şey paylaşırdı diye. Veya LifeNote diye bir girişim var. O da yaşamınız boyunca sizin rızanızla mümkün olan size dair bütün bilgileri topluyor. Ve bütün bunlarla bir dijital ikizinizi oluşturuyor. Ya da benzer bir şekilde Eternmind diye bir girişim var. Ve bütün sizin hatıralarınızı, görüşlerinizi topluyor. Ve size sonsuz bir yaşam vaat ediyor.
Serdar Kuzuloğlu. Herhalde kendisini gelecek hakkında yapılmış bir podcast'te dinlemeye vakit ayıran hiç kimseye tanıtmaya lüzum yoktur. Wikipedia onu bilişim ve teknoloji alanında çalışmalarıyla tanınan Türk gazeteci ve yazar. Özellikle Radikal'de hazırladığı Sanal Alem köşesiyle tanındı diyerek tanıtıyor. Bana göre kendisi, geleceğe dair karmaşık kavramları benim gibi konudan uzak ve hadi kabul edelim biraz da şüpheci birine anlatabilecek en yetkin isimlerden.
Dolayısıyla bugün sadece 1 dakikalık örneğin mevcut araçlarla sadece 1 dakikalık ses ya da görüntü ile bir insanın gerçekten ayırt edilemeyecek kadar kusursuz dijital ikizini oluşturmak mümkün. Benim gibi konuşuyor, benim gibi hareket ediyor, benim gibi vurguları var.
Peki bunun maliyeti nedir? Biraz cash konuşalım.
Yani doğanın akışına, doğanın buyruklarına karşı gelmenin çok yüksek bir maliyeti var. Bunun ölümsüzlük ya da hani sahiden yüzlerce yıllık bir ömre yönelik yansımaları da benzer şekilde çok pahalı olacak. Ama şunu da düşünmeyelim, hani her ne olursa olsun ölümsüzlük arayışı örneğin uçakla seyahat etme gibi bir şey değil. Yani o da en başında çok küçük bir zümreye ait ayrıcalıkta. Hatta çoğu kimse bugün kullanır ama kökenini bilmez. Jet sosyete diye bir kavram var. Jet sosyete jet uçağıyla atlayıp çok uzaklara gidip işte mesela Londra'dan gidip Paris'e öğle yemeğini yiyip akşam tekrar Londra'ya dönenlere jet sosyete denirdi. Yani jet uçaklarının toplumu, zümresi. Şimdi ne oldu? Artık hepimizin yani nispeten ulaşabileceği, hepimizin neredeyse bir kere tecrübe ettiği bir ulaşım seçeneğine dönüştü. Ama ölümsüzlük böyle bir şey değil. Ölümsüzlük stratejik bir unsur. Yani ölümsüzlük büyük bir güç atfında da bulunuyor. Yani sizin mesela düşünün, yüzlerce yıl yatırımcı kalabildiğiniz, yüzlerce yıl iktidarda kalabildiğiniz siyasi yapıları düşünün mesela. 500 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı yapan insanları hayal edin ölümsüzlük deyince. 200 yıl boyunca servetine servet katacak ve 400 yıl yaşayacak olan varislerine mirasını aktaracak ve hiç kimsenin rekabet edemeyeceği insanları düşünün. 150 yıl boyunca bir konuda uzmanlaşmış ve artık sizin insan olarak rekabet edemeyeceğiniz zümreleri düşünün. Bunlar çok stratejik elit sınıflar doğuracak. Yani insanlığın bu en kadim, en büyük arzusunun gerçekleşmesi durumunda bunun gerçekten çok çok az insana yönelik, yani çok çok az zengin insana yönelik bir ayrıcalık olacağını unutmayalım. Dolayısıyla çok küçük, çok zengin, çok kudretli bir küçük elit kadronun hayatımızdaki sonsuzluğu ihtimalini bir düşünmemiz gerekiyor.
Bunu düşünüp içimizi çok da karartmamak için size iyi bir haberim var. Eternity, Replica, Hereafter, dijital ölümsüzlük vaat eden bu ve benzeri şirketler aylık 4 ila 8 dolarlık bir meblağ talep ediyor ya da ömürlük 300 dolar gibi cüzi bir para. Fakat yine de öyle çok mutlu olmaya gerek yok. Bu ücretler çok basit formda, adına ölümsüzlük demenin bile çok zor olduğu bir çeşit başlangıç seviyesi yaşama tutunma sistemini sağlayan bir maliyet. Yani Kuzuloğlu'nun dediği gibi sofistikeleştikçe artacak, muhtemelen çok yükselecek fiyatlardan söz ediyoruz. Fakat keşke tek problem para olsaydı. Dijital ölümsüzlük vaat eden sistemlerin handikapları bundan çok daha katmanlı. Şöyle düşünün, Elon Musk'ın bile mesafeli durduğu yepyeni bir dünyadan söz ediyoruz.
Gerçekten bir insanı simüle etmek ne kadar mümkün? Yani ben annemle, sevgilimle, çocuğumla, iş yerimde farklı insanlarım ve bunu bir ortalamasını alıp buna mı Elif diyecek ya da her biri için ayrı ayrı Elifler mi oluşturulacak? Sanki dediğim her şeyi benden daha iyi hatırlayabilir ama yine de benden daha iyi ben olamazmış gibi geliyor bana.
Yani cismi, maddi, suret, hayranlık uyandıracak bir sureti oluşturuyoruz bugün ve bu teknik olarak mümkün. Ve bunu ayırt etmek o kadar imkansız ki bu yöntemlerle artık bankalar dolandırılmaya başlandı. İşte makbul ve zengin müşterilerinin adına açılan telefonlar ya da işte görüntülü iletişim metotlarıyla milyonlarca dolarlık varlıkları başka hesaplara aktarılıp buhar edilmeye başlandı. Bunun tabii envai çeşit kullanımı var. Ama dediğim gibi hani bu dijital bir simülasyondan ibaret kalıyor. Şunun mukayesesini asla yapamıyoruz. Serdar Kuzuloğlu'nun gerçek sahici, işte ne diyelim ona, o da çok ilginç bir durum ya. Serdar Kuzuloğlu olsaydı da böyle mi karar verirdi? Dijital ikizi gibi mi konuşurdu? Bu cevabı mı verirdi?
Bu kadim arayışın teknolojiyle mümkün olan kısmına odaklanırken belki de çok önemli bir tartışmayı göz ardı ediyoruz. O da insanı insan yapan şeyin ne olduğu.
Eğer ki insan zihni ise, yani bedeninden azade bir şey ise, beden sadece bir kabuk ise, bir taşıyıcı ise, insan fikirleri ise, bu fikrin, yani bütün bunların daha genel tanımıyla bilincin ne olduğunu bilmiyoruz. Öte yandan mesela ben bağırsaklarımla, parmaklarımla, saçlarımla, gözlerimle, zihnimle, beynimle şüphesiz bedenimin tamamıyla bir bütünüm ve dünyadan bu duyu organlarımla, her neyse onlar, besleniyorum. Ben sadece bir uygulama olduğumda benim dünyayla aramdaki arayüz ne olacak? Bunun cevabı yok. Ben neyle duyacağım, neyle konuşacağım, neyle bir şeylerin tadına bakacağım? İşte o bonfilenin yeterince pişip pişmediğini, lezzetini, bunların simülasyonunu nasıl yapacağım? Şimdi ölümsüzlüğün dijital versiyonunu konuşurken tabii en başta bu ölümsüzlükle ne kastettiğimizi birazcık tanımlamakta fayda olabilir. En temeline baktığımızda insan teorik olarak öleceğini bilen tek canlı türü olmasından dolayı bütün canlılardan farklı arayışlara girmiş, çözümler bulmuş. Yani bunun kaçınılmazlığı karşısında, çaresizliği karşısında mesela ölülerini gömmüş, mezarlıklar yapmış, onlar için hatta bir anıt mezarlar yapmış ve bu alemin ötesinde de bir alem olduğu, aslında ölümün bir son olmadığını, çok da üzülmememiz gerektiğine dair teoriler üretmiş. Öyle ki kavram olarak ölmek bile gündelik dilimizin içerisinde kullanmayı tercih etmediğimiz bir kavram. Bir sürü alternatifler deniyoruz. Yani vefat etti diyoruz, hayatını kaybetti diyoruz, son nefesini verdi diyoruz. Öldü demek bile sanki bir hakaret gibi. Böyle her fırsatta binbir türlü şikayetle andığımız bu hayatı bu kadar uzun süre yaşama arzumuz da çok ilginç. Bana birazcık geçmişe yönelik bu seçici geçirgen bir algımız, hafızamız olmasından kaynaklanıyor gibime geliyor. Çünkü geçmişe yönelik hep güzellikleri hatırlıyoruz. Yani yaşam da esasında bu kadar uzun sürdürmek isteyeceğimiz bir yaşam mı? O işin o da birazcık tartışılabilir, yani felsefi kısmı.
Bu meseleyi, yani yaşamın ölümsüzlüğü arzulatacak kadar iyi olup olmadığını tartışacaksak, kime gidilmesi gerektiğini çok iyi biliyorum.
Evet, siz hazır olduğunuzda ben başlayabilirim.
Hazırım.
Yazar Gündüz Vassaf, ülkenin entelektüel dünyasının yüz aklarından biri ve dijital ölümsüzlük konusunda epey şüpheci.
Abesle iştigal etme, eski bir deyim. Havanda su dövmek, bencillik, yani uç noktada zekanı buna vakfediyorsan, çalışıyorsan devamlı bu konuda patoloji.
Neyin patolojisidir?
Hırsın. Yani ölümsüzlük olmasa bile ben bunu şey yapacağım, bulacağım. Hırs. Çünkü bizi şeyden, ahlaktan arındırıyor, güzelden arındırıyor, huzurdan arındırıyor. Bunlar hırslı, huzursuz kişiler, bu uğraşanlar. Yani biliyorsunuz işte hayat iksiri, gençlik şeyi Florida'da, Amerika'ya sömürmeye gidenlerin Florida'da suyu aramışlardı, ölümsüzlük suyunu. Simyayla uğraşanlar hayat iksirini aramıştı. Ve şimdi de bu çıktı başımıza. Ama hep aynı hikaye. Yani insanın kendisine bir tür tapınması, Tanrı'dan kopması, Tanrı'dan koptukça kendi tapınmasına ve Tanrı'dan da özgürleşmek tabii. Ölümsüzleşmek, Tanrı'dan özgürleşmek anlamına geliyor. Böyle bakanlar da vardır sanıyorum ama buna özgürlükten ziyade zararlı, ahlaksız bir merakın ifadesi olarak bakıyorum. Çünkü şu da var. Diyelim ki teknolojik olarak benim bilincimi olduğu gibi zapt etmek mümkün oldu, kaydetmek mümkün oldu. O şimdi o bilincim donmuş halde. Ondan sonra o bilincin yaşayacağı tecrübeler, deneyimler artık benim olmayacak. Başka uyarıcıların verdiği, sağladığı bir bilinç olacak. Ben öldükten işte 5 yıl sonra Mary'e gidilmiş olacak. Mary'den haberler gelecek. Benim bilincim Mary'i de tanımış olacak bir ölçüde. Ama o ben değilim artık. O bilinç, bilinçse, bilinç olmaktan çıkıyor. Bilinçse de büyük bir soru işareti tabii.
Düşünce aslında kendi yokluğunu İmgeleme yetisinden yoksun. Dolayısıyla o düşünen yapay zeka Elif versiyonu aslında ben olmayacağım. Çünkü ben ölmüş olacağım diye düşünüyorum.
Evet.
Düşünüyorum, öyleyse varım, böyle bir şey olabilir mi Gündüz Bey?
Yani bu arada hiç konuşulmayan bu bilincin devam etmesinde, iyi ki düşünüyorum öyleyse varım dediniz. Descartes'e göre hayvanlar düşünemiyordu. Acı çekmiyordu. Onun için Descartes olmadık işkencelere yaptı hayvanları. Zaten acı çekmezler diye. Şimdi bu yapay zeka hikayesinde işte yeni bilinç falan yaratma, gene hayvanlar hiç söz konusu değil. Yani gene o kadar ben merkezciyiz, o kadar insan fetişistiyiz ki bir sevgili kedimizin bile bilincini yapay zekada nasıl devam etmemiz, daha böyle bir yazı okumadım. Hep insan üzerinde gidiyor.
Aslında bu söylediğiniz aklıma Borges'in ünlü Alef kitabını getirdi. Evet. Orada ilk öykü ölümsüz, ölümsüzlük nehrini arayıp bulan ve artık kendisi de bu şekilde ölümsüz olan bir kişinin hikayesini anlatıyor. Ve nihayetinde ölümsüzlüğü buluyor ama bundan mutsuz oluyor kahraman. Ve şöyle bir kanıya varıyor. Ölümsüzlük anlamsızdır. İnsan dışında bütün yaratıklar ölümsüzdürler çünkü ölümden habersizdirler. Şimdi kedimiz öleceğini bilmediği için bir ölüm korkusu ya da ölümsüzlük arayışı da yok. O anlamda herhalde kedimizi ya da herhangi bir hayvanı ölümsüz kılmaya çalışmak insan narsizmine işaret edecektir, değil mi?
Birazcık ama yani bazı, ben kendim bilip bilmediğini bilmiyorum ama genellikle söylenen, bilinen, bilmedikleri, ama mesela fillerin mezarlıkları var. Yani toplanıyorlar, bir tören yapıyorlar. Yani orada farklı bir bilinç olabilir. Ölümlülük bilinci, yunuslar keza olabilir.
Ne yapılabilirdi mesela hayvanlarla ilgili? Sizin elinizde olsa bütün bu yapay zeka dünyası ve bu dijital ölümsüzlük çalışmaları, ne yapardınız?
Yani herhalde bir tür silk yapardık. Yani onu sömürmek için başka türlü, yani robot kedilerimiz olduğu gibi artık bu daha bir üst aşaması olurdu. Meta olurdu, alınır, satılırdı, gösteriş yapardı insanlar birbirlerine.
Ölümsüzlük arayışını konuşurken her kapı insan merkezliğe, insan kibrine açılıyor. Bu yeni yapay zeka girişimleri de ölme zorunluluğu karşısında yara alan, tanrılar katında yaşamadığını bir kez daha anlayan egonun kendini kurtarma çabası gibi görülebilir belki de. Ölmenin zorunlu olduğunu bilmek, aslında en görkemli, en anlamlı insan projelerini bile bir anda içi bomboş ve saçma bir hale dönüştürebiliyor nitekim.
Bu yapay zeka geliştirenler haliyle 20-40 yaş arası kişiler. Fakat ölümsüzlük arzusu 60'ını 70'ini geçtikten sonra azaldığından eminim. Daha çok dile getirilen rahat öleyim, huzurlu öleyim, hemen öleyim. Hayatın keyfini yakalamışken o bencilliğinde ölmemek arzusu sağlıklı insanda var. İşte 100 yaşına yaklaşan insan, sağlıklı insan, psikolojikman sağlıklı insan ölmeden ölümle kendisini tanıştırıyor. Bizi zaten tanıştıran ilk önce sırasıyla gittiyse annelerimiz, babalarımız ve giderek tanışıyoruz ölümle. Aşıklarla değil, daha çok ölen insanların hikayelerini dinliyoruz, hastalıklarına bakıyoruz. Yani yavaş yavaş alıştırıyoruz kendimizi. Onun için ölümsüzlük arzusu herkeste yok. Edebiyatta var, kimi insanlarda, kimi yaş gruplarında, demografilerde var. Fakat türe özgü bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Bir ara psikolog olarak geliştirdiğim bir tez vardı ölümsüzlükle ilgili. Yaptığımız her davranış, bence de o tezimde, söylediğimiz her söz gene ölümlü olduğumuzu unutmak için. Çünkü ölümlü olduğumu ben her an hissederek, düşünerek yaşasam dengemi kaybederim, intihar edebilir, akıl hastası olabilirim. Onun için yaptığımız her şey, bilinçaltı olarak, bilinçaltı diye bir şey varsa, ölümlü olduğumu unutturmak için her şey.
Aklıma Budala geldi, Dostoyevski. Orada Prens Mışkin idam cezasına çarptırılır. İdam cezasına giderken daha zihnen ölümü ertelemeye çalışır. Yani
Evet,
İdam edilecek yere giderken ve işte önümde uzun bir hayat var. Üç sokak geçeceğiz. İşte birinciyi geçtik. Sonra şu sokak var. Arkasında fırın var. Sonra onu geçeceğiz falan. Aslında bunun gibi bir arzudan bahsediyorsunuz, evet, değil mi? Ölümü düşünmemek.
Bir asır öteye gider neredeyse o beş dakika içinde. Dostoyevski'de.
Evet. Bu anlamda ölüme hazırlanmak ya da biyolojik ölüm sonrası dijital ölümsüzlüğe hazırlanmanın örneğin popüler bir hareket olduğu bir versiyonu hayal edelim. Bu bizim ölümümüzü sürekli tekrar tekrar kendimize hatırlatmamız demek olacak, değil mi? Ben ölümlüyüm, öleceğim bir gün ve öldükten sonraki Elif'i doğru şekilde yaratabilmek için dijital ayak izimi doğru bırakmalıyım.
İyi soru. Ölüm alışkanlığında yaşıyoruz. Giderek daha çok ölüme alıştık. Yani bir köyde yaşayan insan bile, bu çağda köyde yaşayan bir insan, ister Meksika olsun, ister Guatemala, Türkiye, hayatında belki 4 tane, 5 tane, 6 tane ölüm görecektir. Ve yüz binlerce yıl bu böyleydi. Çok az ölüm görüyordu. Şimdi sinemaya gidiyorsunuz, 5 dakikada 100 kişi ölüyor. Haberlere bakıyorsunuz, bir kişi bir binaya giriyor, 5 kişiyi, 50 kişiyi, 100 kişiyi uçuruyor. Uçak düşüyor, 500 kişi ölüyor. Otomobil kazalarından 10 binlerce kişi ölüyor bayramlarda. Yani ölüm çok sıradanlaştı aslında. Çünkü ölümü çok daha fazla görür, yaşar. Bu kadar çok başkasının ölümünü yüzlerce, binlerce görünce kanıksıyoruz artık ölümü. Olay olmaktan çıkıyor.
Yani artık zaten ölümü daha da çok hatırlar ve ölümlülüğü daha da çok kabullenir olduk. Dolayısıyla bu yapay zekanın dijital ölümsüzlük girişimleri bu anlamda bir denge değişikliğine neden olmaz diyorsunuz.
Hiç sanmıyorum. Geçici bir oyun bu.
Ya edebiyatta, mitolojide ölümsüzlük senaryolarının çoğunlukla distopik bir dille ele alınıyor olmasının ve nihayetinde ölümsüzlüğü bulanın da mutsuz olmasının, değindiğimiz gibi Borges ya da Borges'in öyküsündeki kahraman ya da mesela Gılgamış'ı düşünelim. Arar, arar, arar, arar ama bulamaz nihayetinde ve insanlığın ölümlü olduğu bilgisiyle ayrılır destandan. Bunun sürekli bu olumsuz tonda hemen hemen yansıtılıyor olmasının, çok nadir örnekler hariç, bir nedeni olmalı, değil mi? Ölümsüzlük çok da huzur veren bir his değil.
İlk şeyler işte Franklin, işte yani bu Shelley ile falan başladı 19'da. O ölümsüzlük arayışında hikmet garibeleri, felaketler falan oluyordu. Ondan sonra daha yeni ölümsüzler, daha çok kişilik sorunları, problemleri olan, ölümle yüzleşebilen, yüzleşemeyen, yani başka toplumlara gidiyordu, başka adaletsizlere gidiyordu. Sanki şimdi bu ölümsüzlük herkesin olabilirmiş ve herkes istermiş ve hepimiz olabilirmişiz gibi bir mesaj yayılıyor. Çünkü bunun buradan bana ne geliyor? Ha, belki ben de bir ölümsüz olacağım diye düşünebiliyorum.
Yani hepimiz tanrılar katına davet ediliyoruz.
Biyolojik şeyimize, bu havanda su dövmek, bencilliğimize hitap ediyor. Çünkü şu anda hiçbir şey yapmazken, canım sıkılıyor derken, ah hiç iyi film de kalmadı, sevgilim de beni sevmiyor derken, aa, ölümsüz olabilirim. Ya günlük yaşamazken, hayattan sıkılmışken, ölsem daha iyi olacak. Kaç kişi, kaç defa her gün söylüyor bunu. Birden bir ölümsüz olacağım şeyle, oyununu oynuyor kendisiyle, duyunca bu tip haberleri.
Peki varsayalım benim müthiş bir ölüm korkum var. Buna iyi gelir miydi? Sanki bana ölüm korkusu olan insanların da ilgisini çekebilecek yeni bir teknoloji gibi geliyor.
Korkunu artırırdı. Çünkü ya ben şeyden önce ölürsem, bu insanlar bunu becermeden ölürsem diye korkusunu artırırdı. Ölürdü, sokağa çıkmaktan korkardı, 500 tane vitamin hapı alırdı falan filan, başka bir ölüme doğru giderdi yani.
Daha önce anlatmıştım. Kendinizi ya da bir sevdiğinizi dijital ölümsüzlüğe hazırlamak için sosyal medya paylaşımları, online yazışmalar ve dijital hatıralar gibi kolayca ulaşılabilen ve buraya dikkat, başkalarının da erişimine açık olan kaynaklar gerekiyor. Bu da bilgilerimizin rızamız dışında da bu sistemlere yüklenmesi gibi bir risk doğuruyor. Akla ilk gelen soru şu: benim bir mecrada bir kişiyle yaptığım yazışmanın dijital ölümsüzlük vaat eden bu sistemler için kullanılma hakları kime ait? bana mı, benim varislerime mi, yazışmayı yaptığım kişiye ya da mecraya mı? Sosyal medya şirketlerinin bu konudaki sicili maalesef çok temiz değil ve bu da doğal olarak benim onayım olmadan bir ben yaratılabilir mi gibi fütürist bir endişeye neden oluyor.
Teknik olarak imkanlı olma ile hukuki olarak mümkün olma arasında henüz bir uçurum var. Bu düzenlenmiş bir alan değil. Çünkü o kadar hızlı gelişiyor ki bu alan ve o kadar fazla kullanım alanı ve o kadar fazla potansiyel içeriyor ki bu iştah ister istemez hızla biraz da kırıp dökerek hukuki düzenlemeleri beraberinde getirecek ve birazcık bunları ironik bir şekilde yaşayarak öğreneceğiz.
Yapay zeka ile işleyen sistemlerde halüsinasyonlar, yani uydurma bilgiler çok yaygın. Dijital bir sistemde yaşamaya devam eden beynimin bir halüsinasyona girmesi ve durmaksızın saçma sapan şeyler anlatması, yalan söylemesi kuşkusuz korkunç bir senaryo olurdu. Ya da gözü dönmüş bir kapitalist patron tarafından bir beyin kölesine dönüştürülür müyüm acaba? Ne bileyim, bir düşmanım canımı yakmak için çok sevdiğim ve vefat etmiş olan birinin delirmiş bir versiyonunu oluşturursa? Ya da bu siber dünya beyin klonlama yöntemiyle milyonlarca Hitler'in yaşadığı bir dünya haline de getirilebilir teorik olarak. Tabii ki bunlar çok uzak senaryolar gibi görünüyor. Fakat çağımızda hız çok şaşırtıcı bir kavram olabiliyor. 2023'ün başında Şili bir nöroteknoloji yasası düzenleyerek ve anayasasına beyin hakları ekleyerek bu korkulara resmiyet kazandırdı bile.
Ama biz dijitalleştirme rızası verdikten sonra onun hangi amaçlarla kullanılabileceğine yönelik varsayımlar da gerçekten böyle oturup konuşulsa sonu gelmeyecek olan uzun bir listeden oluşuyor. Dolayısıyla oradaki kontrol çok böyle muğlak bir taraf. Mesela işte en korkunç kullanım alanında baktığımızda insanların yüzlerinin ve işte bilgi edinildiği kadar bedenlerinin örneğin pornografik görüntüler içerisinde yerleştirilmesi var ki buna işte deepfake porn deniyor ve birçok insanın hayatını karartan, alt üst eden şeylere dönüşecek çok yakın gelecekte. Bir uygulama yüklüyorsunuz, sonrasında o uygulama sizin hayatını kaybetmiş yakınlarınızın, örneğin ölmüş babanızın bir simülasyonunu oluşturuyor. O durduk yerde olmadık anlarda bir bildirim geliyor. Babanız bir şey yazıyor size mesela uygulaması. Bir süre sonra o bildirimleri kapatırsınız yani. Bu tahammül edilebilir bir şey değil. Ondan sonra o uygulamayı silebilirsiniz bile. Babanızı silebilirsiniz yani annenizi babanızı. Yani bu dijital ölümsüzlük öyle yani ya keşke şimdi yanımda olsaydı da bana bir akıl fikir verseydi diye hayal ettiğimizin de ötesinde bir şey. Veya şöyle düşünün, dijitalleşerek ölümsüzleşen bir insanın öldürülmesi nasıl olacak? Ölümü olacak mı? Mesela ben dijital olarak ölümsüzüm ve artık ölmek istiyorum ya bıktım. Benden sonrakilerin yaşamına şahitlik etmek istemiyorum. Bu benim hayal ettiğim gibi gelişmiyor ve tahammül edemiyorum. Ölmek istiyorum. Beni kim nasıl öldürecek?
Belki ölüm de kara borsa olur ölümsüzlük popülerleştikten sonra.
Yani bir düşün şimdi, ben dijital bir kobaya mı dönüşeceğim mesela? Ölümsüz, çünkü dijital ölümsüzlük. Yani dijital bir yapay zeka algoritmasına dönüştüğümde ben, örneğin benim çocuklarımın ya da benim hakkımda araştırma yapan Elif Bereketli'nin bir kobayı mı olacağım? Yani babamın dijital sureti olsun ama şu sinirlendiğinde küfretme huyu olmasın. Ya da sakallı olsun, babam olsun da sakallı olsun, saçlarının dökülmediği zamanlar olsun gibi üstünde oynamalar yapabileceğimiz, hükmedebileceğimiz dijital suretler dahi olası bugün. Dijital suretlerin ben bilinçaltımızda çok derinlerde bir dijital köle olarak algılandığını düşünüyorum. Yani aslında yaratmaya çalıştığımız şey dijital köleler. Yapay zekaya yönelik ikircikli, endişeli, tedirgin tavrımızın kökeninde de bu var. Çünkü biz bizden daha zeki, bizden daha bilgili, bizden daha işte güçlü zihnen varlıkların, oluşumların arasında yaşamaya tahammül edemiyoruz. Biz her zaman en kudretli olmak istiyoruz ve her şeyin, dünyadaki her şeyin bizim için yaratıldığını, bize borçlu olduklarını ve bize hizmet etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla mesela dijital Elif Bereketli bana itiraz edebilecek mi? Belki ben bana hiçbir şekilde itiraz edemeyecek bir Elif arzulayacağım veya yaratacağım.
Bu bölümle ilgili araştırma yapmaya başlarken dijital ölümsüzlüğün gereksiz olduğunu düşünmüştüm. Şimdi hem gereksiz hem tekinsiz olduğuna inanıyorum. Nesneler, hayat, haz, bunların geçici olması bunları değersizleştirmiyor. Aksine benim için bunların değerini mümkün kılıyor. Ölüm hem psişik dünyamız için hem de yaşadığımız dünya için en sürdürülebilir olanı.
En basitinden, en pragmatist, böyle kantitatif, kapitalist bakış açısıyla bile düşündüğümüzde bugün dünyanın kaynaklarının yeterliliğini tartıştığımız bir düzende şunu unutmayalım. Ölmemenin dünyaya çok yüksek bir maliyeti var. Yani insanların ölmesi sadece biyolojik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ekonomik bir ihtiyaç. Fırsat eşitliğine yönelik bir ihtiyaç, kaynakların adaletli paylaşımına yönelik, ümidimizi korumaya yönelik bir ihtiyaç.
Fotoğraf teknolojisi ilk çıktığında onu da ölüleri diriltmek amacıyla kullanıldığından dolayı eleştiren çok olmuş. Sinema da aynı şekilde. Böyle bakınca bir ürperti geliyor insana. Gelecekte bugün fotoğrafın olduğu kadar hayatın içinde ve zararsız görünen bir teknolojiye mi dönüşecek dijital ölümsüzlük imkanları da? Ben ya da aynı fikirde olduğum konuklarım 1900'lerin başında fotoğraf teknolojisini şeytanlaştıran eleştirmenler gibi mi davranıyoruz?
Bu her zaman mümkün. Yani benim buradaki tespitlerimin aslında ana fikri bütün o benim de şahsen nasiplendiğim nimetlerinden faydalandığım bu yapay zeka araçlarının bütün hayatımıza katabileceği olumlu şeylerin yanı sıra tüm bu heyecan sebebiyle gölgede kalan, konuşulma, tartışılma fırsatı bulunamayan ama başımıza geldiğinde çaresiz kaldığımız, boşluğa düştüğümüz ihtimallerinin altını çizmek. Aslında niyetim birazcık bu. Ama bir yandan da bütün teknolojilerin bir grup çok akıllı, kimi zaman kötü niyetli insanlarca sonuna kadar istismar edildiği, kötüye kullanıldığını da biliyorum. Bu işi bir gazeteci şapkasıyla işte 25 seneyi aşan bir süredir takip eden biri olarak hangi teknoloji çıktıysa mutlaka onu kötüye kullanan ve çok büyük bir kaldıraca çevirerek çok büyük mağduriyetler yaratan kişiler oldu. Ve bu kişilerin verdiği hasarlar kimi zaman o teknolojilerin ve kabiliyetlerin sunduğu nimetleri gölgeler hale geldi. Bunların konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
Bana çok huzursuz geliyor örneğin bu his. Yani hiçbir zaman ruhumun dinlenemeyecek olmasını çağrıştırıyor bana bir nevi. Çünkü ölüm tabiatın ana rahmine geri dönüş gibi filan bir huzurlu bir tarafı da var aslında düşüncenin ve bir şekilde onu elimden alıyor gibi hissediyorum. Ve bir sevdiğimin de elinden bunu almak istemem ben. Ama tabii ne kadar sevdiğiniz ve ne kadar önemsediğiniz birinin ne şekilde öldüğüne de bağlıdır mutlaka. Yani o ihtiyacı da anlamak çok zor değil herhalde, değil mi?
İşte o sevdiğiniz kişi ölünce, sevdiğim bir arkadaşım öldü, çok sevdiğim, çok zaman geçirdiğim bir arkadaşım öldü. Onunla sanki daha çok yaşıyorum şimdi. Çünkü o sevgisi kaldı. Halbuki o yaşarken o sevgi o kadar yoğun değildi belki. Artık olmadığı için, göremeyeceğim için daha çok sevgisini daha çok yaşatıyorum. Yani var ölümünden sonra varlığının daha çok bilincindeyim. Ve şu şekilde de daha çok bilincindeyim. O sevdiğim öldü, ben bu dünyada varım. Demek bunun keyfini o çıkaramıyor. Benim daha yapabileceğim, istersen keyif alabileceğim, huzur verebileceğim daha neler neler var. Yani giden bana bir anlamda geleceğimi, neler yapabileceğimi şevkini veriyor.
Burada bir de şunu düşünün, yani en insani vasıflarımızdan yola çıkalım. Ben bazı şeyleri çok iyi hatırlamakla birlikte birçok şeyi hiç hatırlayamayan bir insanım. Şu hafızam çok kötü. Bunu geliştirmek için bazı teknikler denedim. Bazıları işe de yaradı. Ama sonrasında şunu fark ettim. Unutmak insanın en büyük hediyesi. Benim hafızam yetersiz olduğundan değil, o an için ya da yakın gelecek için önemsiz olduğundan dolayı bir şey unutuyor. Örneğin birisiyle kötü bir şey yaşıyorum, bir arkadaşımla ve bir süre sonra onu unutuyorum ve affediyorum. Ve bu benim en insani duygum, en insani kabiliyetim, süper yeteneğim. Bunu simüle edemezsiniz. yapay zeka neyi unutacak? Sonsuza kadar her şeyi hatırlayan bir dijital suret cehennemdir ya. Korkunç bir hapishanedir. Hiç kimseyle hiçbir sosyalliği bulunamaz. Çünkü biz bilinçli olarak unutuyoruz. Bazı şeyleri derinlere gömüyoruz, üstünü örtüyoruz ki yaşamaya devam edebilelim. Yani insan ve zihni, bedenini geçtim, zihniyle insan zannettiğimiz kadar basit, algoritmik, izleklere, düzlemlere ve parametrelere dönüştürülebilecek bir varlık oluşum değil.
Ölüm, insanlığın çözülmeye çalışıldıkça karmaşıklaşan o büyük bilmecesi, görünen o ki hala tüm gizemi ve karizmasıyla karşımızda dimdik duruyor. Ne onun varlığını unutmaya çalışmak için oynadığımız türlü numaralar, ne de onunla kalt etme hayalleri şimdilik pek de bir sonuç vermişe benzemiyor. Gelecekte bu değişir mi? Serdar Kuzuloğlu'nun esprisini çalarak bitireyim. Bilmem, yaşayarak göreceğiz. Mindfeed Podcast serisi bendeniz Elif Bereketli tarafından hazırlanıp sunuluyor, Mercado tarafından yayınlanıyor, Postane İstanbul'un stüdyolarında kaydediliyor. Editörlüğünü Ege Dikencik yapıyor. Bu bölümde emeği geçen Sibel Oral'a teşekkürlerimizle.